satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda satır arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Nuri Göktaş ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Programımıza ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Sevgili dinleyiciler, bu haftada satır arası programında Türkiye ve dünya gündemindeki önemli konuları masaya yatıracağız. Satır aralarını okumaya çalışacağız. Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı harekatında gelinen son durumu Fatih Atik ile birlikte değerlendireceğiz. Ve tabii Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerindeki gerilimli gidiş gelişleri de masaya yatıracağız. Ve iç siyasetteki uzlaşma ve ittifak arayışlarını da birlikte değerlendirmeye, satır aralarını okumaya çalışacağız. Fatih Atik, istersen bugünkü programımıza Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü AK Parti grup toplantısında yaptığı bence tarihi nitelikteki konuşmayla başlayalım.
Evet.
Çünkü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada tarihi mesajlar verdi bence. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Yunanistan'a ders niteliğinde mesajlar verdi. Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'ndaki duruşunu net olarak ortaya koydu.
Evet.
Türkiye'nin Ege Adaları ve Ege'deki sorunlar konusundaki ve Kıbrıs konusundaki net duruşunu ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü konuşması tarihte yerini alacak konuşmalardan biri olarak sayfalarımıza yazıldı.
Tabii Türkiye'nin tutumunu net şekilde belirtti Cumhurbaşkanı. Yani hangi konuda ne yapacağız, hangi konuda ne tür hareketlerde bulunacağız, ona ilişkin asıl ipuçlarını verdi. Amerika ne yapmaya çalışıyorsa, Amerika'ya karşı Türkiye'nin tutumuna dedi ki, müttefiksek müttefik gibi davranın. Eğer Münbiç'te PKK'nın, PYD'nin yanında duruyorsanız biz bunları vuracağız. Siz oradan çekilin dedi. Yani Amerika'ya önceki gün McCurk geldi İstanbul'da. McMaster geldi pardon. İbrahim Kalın'la görüştü. Yarın Amerikan Dışişleri Bakanı buraya geliyor.
Perşembe günü geliyor.
Evet, perşembe düzeltiyorum. Yarın çarşamba. Türkiye'nin cevabını aslında önce
yarın da galiba Metis'le Canikli'nin görüşmesi yarın mı olacak?
Yarın NATO'da.
ABD Savunma Bakanı ile Türk Savunma Bakanı'nın görüşmesi.
Şimdi Amerika Türkiye'yi kaybetmeyi göze almış. Öyle anlaşılıyor. Yani Amerika'da öyle bir kafa karışıklığı falan da yok. Yani ben şu söyleme de katılmıyorum. Yani işte Dışişleri Bakanlığı farklı konuşuyor, Pentagon farklı konuşuyor, işte Beyaz Saray farklı konuşuyor. Ben bunu da bir strateji gibi görüyorum. Çünkü böyle bir oyalama taktiği sanki.
Ben onun bir strateji olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kafa karışıklığı var. Trump şu anda başkan ama yönetime hakim değil. Pentagon'dan farklı ses çıkıyor, dışişlerinden farklı ses çıkıyor. Bir kafa karışıklığı var.
Şimdi dünkü son gelişme neydi? Pentagon açıklama yaptı.
Evet.
Bugün gazetelerde de var. Biz dedi bu terör örgütüne SDG, Suriye Demokratik Güçleri diye tabir ettikleri ama çoğunluğunu PKK'nın oluşturduğu bu güçlere $550 milyon para vereceğiz dediler. Bütçeleştirdiler bunu.
Evet.
Amerikan halkının vergilerinden kestikleri parayı bir terör örgütüne aktaracaklarını açıkladılar.
Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki, bize gelen bazı fiskoslara göre dedi bu $550 milyon değil $3 milyar kadar çıkacak.
Çıkacak. Yani bugüne kadar 5000 tır silah verdiler. Zırhlı araçlar verdiler. Mühimmat veriyorlar. Siyasi desteği zaten veriyorlar. Askeri desteği veriyorlar. Eğitim veriyorlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri belli ki Türkiye ile ilişkilerinde başka bir faza geçti. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir müttefik olarak görmekten vazgeçti. Ya da Amerika'nın bir bölümü diyelim. Ama bunu kaldıracaklar mı? Bunun siyasi sonuçlarına, diplomatik ve askeri sonuçlarına katlanabilecekler mi, karşılayabilecekler mi? Onu zaman gösterecek. Türkiye'nin artık bu sözde laflara karnı tok. Yani Cumhurbaşkanı bugün çok net dedi. Yani Amerika Birleşik Devletleri bunlara para yardımı yaparak bizim kararlarımızı etkiliyor dedi. Yani Amerika ile masaya oturacaksa bile Türkiye Bu para yardımını görünce teröristlere silah yardımı yapıyor, para yardımı yapıyor. Düşünebiliyor musun? Bir NATO müttefiki. Hı hı. NATO demek Amerika Birleşik Devletleri demek değildir dedi Cumhurbaşkanı.
Evet.
Dolayısıyla bir NATO müttefikinin terörden muzdarip, dünyanın dört bir tarafında terörle mücadele ettiğini iddia eden Amerikan yönetiminin bir terör örgütüne para yardımı yapmasının izahı yok yani. Anlaşılabilir tarafı yok. Bu skandal ötesi bir şey yani.
Evet.
Ve New York Times gazetesi muhabiri röportaj yapmıştı önceki gün. Yayınlandı ya da geçen hafta başında, hafta sonu yayınlandı. Oradaki general Suriye'de, Afrin'de, Manbij'de bir Amerikalı Manbij'de, general ha. Türkiye sınırına kadar gitti zırhlı araçlarıyla. Amerikan bayraklı araçlarıyla. Orada açıklama yaptı. İşte Türkiye bize saldırırsa, bize buradan bir saldırı gelirse biz çok sert karşılık veririz ha diye böyle Türkiye'ye parmak salladı. Ve oradaki SDG dedikleri ya da PYD-YPG dedikleri yapının PKK ile bir alakası olmadığını söyledi. New York Times muhabiri de diyor ki, röportajı yazmış.
Evet.
Röportajda diyor ki, daha sonra diyor, generalle konuştuktan sonra diyor, bunların karargahına girdik diyor. Karargahta diyor, Abdullah Öcalan'ın posteri asılı diyor. Yani Abdullah Öcalan kim? Terör örgütünün elebaşı. Hani bunların PKK ile bir alakası yoktu kardeşim? Yani New York Times bile Amerika'nın ne kadar çelişkili ki Amerikan politikalarını...
New York Times'i bile inandıramadılar.
İnandıramadılar yani. Böyle bir çelişkili durum varken Türkiye'yi inandırmaları mümkün değil. Türkiye biraz da ağırdan alınıyor operasyon aslına bakarsan. Ama yani Afrin harekatını, Zeytin Dalı harekatını sürdürecek. Ve Türkiye'nin imkanlarını bugün gördük. Bugün Anadolu Ajansı bir görüntü yayınladı.
Evet.
İzleyicilerim, dinleyicilerimiz belki akşam haberlerinde bunu izleyecekler.
TRT'de yayınladı.
TRT'de yayınladı. Bütün televizyonlar yayınladı. Hı hı. Türkiye'nin geldiği teknoloji noktasında gördüğümüz görüntüler. Amerikan, düzeltiyorum, bu Afrin'de, Cinderes bölgesinde teröristler İran yapımı havan, yani araç üzerine monte edilmiş havan aracıyla Türkiye'ye saldırıyorlar. Kaçıyorlar ve bunları an be an insansız hava aracı renkli görüntülerle neredeyse adamın göz bebeğinin rengine kadar göreceğiz yani. Gözünün rengine kadar çekiyor renkli görüntülerle. Takip ediliyor ve bunların girdikleri yer depoları, karargahları belirleniyor. Ondan sonra da tepesine bizim F-16'larla biniliyor ve patlatıldı, imha edildi. Türkiye bunları yapabilecek kabiliyete sahip. Bunu sadece biz izlemiyoruz. Afrin'deki, Suriye'deki PKK'lılar da izliyor. Bundan sonra kafasını kaldırıp da bakalım çıksınlar meydana, göreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu mücadeleyi verecek. Karşısında ister Amerika Birleşik Devletleri olsun, ister başka bir güç olsun. Artık yani bu mücadele bizim varlık mücadelemize dönüşmüş durumda. Şimdi, dolayısıyla istediklerini söylesinler yani.
Şimdi sen biraz önce söyledin, Amerikalı General Manbij'de Türkiye'ye yönelik olarak dedi ki bize bir saldırı olsa sert karşılık veririz dedi. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o generale çok güzel bir cevabı çaktı. Dedi ki hele hele bizi vururlarsa sert karşılık veririz diyenlerin ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları da çok açık. Yani bu ABD'li general ne zannediyor bilmiyorum ama Osmanlı tokadı yemediği çok açık. Sayın Cumhurbaşkanı çok haklı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yapacağı en büyük hata Türkiye'yi karşısına almak olur. Türkiye ile bir sıcak çatışmaya girmek olur. Çünkü Türk askerinin muharebe yeteneğini Amerika Birleşik Devletleri çok iyi bilmektedir. Ve şurası da çok net. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile sahada kesinlikle karşı karşıya gelmek istemez. Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemez. Ama Başbakan Binali Yıldırım'ın da dün söylediği gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin aklını başına alması gerekiyor artık. Çünkü hem Türkiye'de karşı karşıya gelmek istemiyor hem de PYD-YPG terör örgütünü desteklemeye devam ediyor. 550 milyon dolar daha parasal destek vereceği açıklandı. Cumhurbaşkanımız bunun 3 milyar dolara kadar da çıkabileceğini
Amerika
ifade etti.
Amerika şunu mu düşünüyor acaba? Yani Türkiye bunları konuşuyor konuşuyor bir şey yapamaz.
Tam onu söyleyeceğim. Amerika Türkiye'nin ciddiyetinin farkında değil. Biz Afrin harekatını yapacağımız zaman da Sayın Cumhurbaşkanımız bangır bangır bağırdı bütün dünyaya. Afrin harekatını yapacağımız zaman Amerika bu işin ciddiyetini anlamamıştı. Daha doğrusu Türkiye'nin ciddiyetinin farkına varmamıştı. Ve Türkiye'nin Afrin harekatını yapamayacağını düşünüyordu. Ama biz Afrin'e girince gerçekleri gördü. Türkiye Afrin'e girdi. Afrin'i temizledikten sonra kimse bunu unutmasın. Manbij'e de girecek, Manbij'i de temizleyecek. Ve Fırat'ın doğusuna da gidecek, oradaki de terör unsurlarını temizleyecek. Amerika, Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını ve ciddiyetin hala farkında değil. Ve hala hayal aleminde yaşıyor. Türkiye'nin oralara giremeyeceğini düşünüyor. Ama Türkiye Afrin'e girdikten sonra Afrin'deki bu terör yapılanmasının ne kadar büyük bir tehlike olduğunu çok daha iyi gördü.
Hepimiz gördük.
Çok daha iyi gördü. Sen de biraz önce bahsettin işte. Sivil alanlardan Türkiye'ye yönelik saldırılar yapılıyor. Orası bir adeta terör yuvası haline gelmiş. Sokaktaki herkesin elinde otomatik silahlar var, havan topları var, uçak savarları var, tank savarları var. Orası bir şu anda terör yuvası haline gelmiş. Ve Türkiye kendisine tehdit olan bu terör yuvasını mutlaka temizleyecek. Ve temizlemek de zorunda. Geleceği için, bekası için temizlemek zorunda. Yoksa Türkiye'nin geleceği ve varlığı tehlikeye giriyor. Türkiye bunu gördüğü için Afrin'e girdi ve arkasından Membiç'e de girecek. Ve Fırat'ın doğusuna da girecek. Ama Amerika bu gerçekleri görmek istemiyor. Amerika'nın
anlamıyorlar. Yapılan açıklamalar
PYD-YPG'ye desteğinin en büyük gerekçesine PYD-YPG DAEŞ'la mücadele ediyor. Artık bu safsatayı da bu yalanı da bıraksınlar. Sayın Cumhurbaşkanı da bugün vurguladı. Artık DAEŞ safsatasını, DAEŞ yalanını kimse yemiyor. Rakka'daki DAEŞ'ları temizlediler, çıkarttılar. Nereye götürdüler o DAEŞ'ları? Kimse bilmiyor şu anda o DAEŞ'ların nereye gittiğini. Hani Rakka'daki DAEŞ temizlenmişti, Suriye'nin kuzeyindeki DAEŞ temizlenmişti. Demek ki anlaşılan oradaki DAEŞ de bir maşaymış. Amerika'nın kullandığı bir maşaymış. Ve şu anda DAEŞ yalanını Amerika Birleşik Devletleri hala ortaya atıyor ama orada bir DAEŞ varlığı olduğu konusunda Amerika dışında hiçbir ülkenin bir elinde bir bilgi yok. Sadece Amerika'nın elinde bir bilgi var. Ve bunu da bir bahane olarak kullanmaya başladı artık Amerika Birleşik Devletleri.
Bugün bir haber daha geldi. Özgür Suriye Ordusu'nun İdlib'de çevrelediği alanlarda 340 tane. Yani evet. İnternette gördüğüm haber. Hı hı. 340 tane DAEŞ militanı teslim olmuş.
Evet.
Onlar aileleri de var yanlarında. 80 kadar da kadın ve çocuk var galiba. Hı hı. Belki daha fazladır. Yani DAEŞ varlığından bahsediliyor ama nerede bunlar yani belli değil.
Evet. Geçenlerde Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki Büyükelçisi de açıklamıştı hatırlarsan. O da dedi ki Kuzey Suriye'de 140 tane zannedersem DAEŞ'liyi serbest bıraktılar demişti.
Cezaevinden.
Hayır cezaevinden değil. Bu cezaevinde serbest bırakılanlar Afrin'de. Hmm. Bir de Deir Zor'da.
Deir Zor'da bu.
Deir Zor'da evet. 140 tane DAEŞ'linin serbest bırakıldığını açıkladı. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal da doğrulamıştı bu bilgiyi. Hatta 400 DAEŞ'linin serbest bırakıldığını açıklamıştı. Ve bunların bir kısmının Afrin'e geldiğine yönelik de bilgiler var. Türkiye ile savaşmak üzere. Yani aslında DAEŞ Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki planlarını hayata geçirmek için kurduğu bir
maşa
bir terör örgütü. Ama Amerikan menfaatlerine çalışan bir terör örgütü olduğu son gelişmelerde ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bugünkü konuşmasında bunu açık ve net olarak vurguladı. Dedi ki kaç tane DAEŞ'liyi yok ettiniz? DAEŞ'lıları nereye sevk ettiniz? Ortada hiçbir gerçek kabullenilebilecek hiçbir vaka yok. Biz bölgede kimin kimle birlikte olduğunu, ne yaptığını, kime hangi imkanların sağladığını tespit ediyoruz, kaydediyoruz. Artık hiç kimsenin DAEŞ bahanesini kullanma hakkı yoktur dedi. Amerika Birleşik Devletleri artık bu bahanenin arkasına sığınıp bir terör örgütünü ortadan kaldırıyorum diye PYD, YPG terör örgütüne yardım ve yataklık yapmaktan vazgeçmelidir.
Amerika bunu ne kadar anlıyor göreceğiz. Şimdi Tillerson da geliyor ama ondan önce Ürdün'e gidecek. Ürdün'de bir takım temaslarda bulunacak. Ürdün'de işte yeni bir hava sahası ya da havaalanı yapıldığı bir üs kurulduğuna dair iddialar var. Ürdün Amerika'nın kullanımına verecek burayı. Hı hı. Onun dışında başka kampların da kurulduğuna dair iddialar var. Ürdün Cumhurbaşkanı Türkiye aleyhine çok fazla demeç veren, Türkiye aleyhine çok konuşan bir lider. Amerika'nın Türkiye'den doğabilecek boşluğu Ürdün'le doldurmaya çalışacağına dair iddialar da var. Ama önümüzdeki günlerde bunları göreceğiz. Tabii sadece bu konuda konuşmadı Cumhurbaşkanı. Osmanlı tokadı ile alakalı söyledi. Yeniçerilerin nasıl çalıştığını biliyorsun değil mi? Osmanlı tokadı meşhur nereden geldiğini biliyor musun?
Yok bilmiyorum.
Mermer bloklara tokat atarlarmış onlar. Hı-hı. Bir de öyle anlatalım. Onu bilir belki dinleyicilerimiz de öğrenmiş olsun. Veya bilenler varsa tazelenmiş olsun. Bu Yeniçeriler çalışırlarken mermer bloklar kesilir konulurmuş. Mermer blokları tokatlayarak bu kaslarını güçlendiriyorlarmış. Yani bu Amerikalılar nasıl bir tokat yiyecekler göreceğiz hep beraber. Ama Türkiye bu işten vazgeçmeyecek. Şunu söylemek lazım. Burası Türkiye'nin savunma hattıdır. Yani bugün Kılıçdaroğlu da aslında Kılıçdaroğlu'nun yapmalayan bir politikası var. Yani bir gün öyle diyor, bir gün böyle diyor. Şimdi en başında dedi ki biz Afrin Harekatı'nı destekliyoruz. Sonra dedi ki en başında şunu dedi. Bizim askerimiz niye savaşıyor? Suriyeliler gitsin dedi. Bu sefer Suriyelileri gönderdiler. ÖSO'yu gönderdiler. ÖSO'nun ne işi var Mehmetçiğin yanında? Bu Mehmetçik savaşsın dedi. Ondan sonra Afrin'e destek açıklaması yaptı. Peşinden dedi ki Afrin'e girmeyelim, bu bizim için iyi olmaz falan filan. Bugün tekrar dinliyorum. Bugün de dedi ki Amerika PYD'ye silah veriyor. Buna karşı alınacak tüm kararları destekliyoruz. Afrin Harekatı'nı da destekliyoruz. Ama bu devletin bir operasyonudur. Hükümetin operasyonu değildir. Ve silahlı kuvvetlerin operasyonudur. Bunu kimse siyasete alet etmesin. Ey be Kılıçdaroğlu, yani bunu senden daha çok siyasete alet eden mi var? Yani her konuşmanda Afrin'den bahsediyorsun. Her konuşmanda Mehmetçik'ten bahsediyorsun. Sanki bu kararı aldıran hükümet ve başkomutan Sayın Recep Tayyip Erdoğan değilmiş gibi durmadan bunun üzerinden eleştiri yapıyorsun. Orada bir başarısızlık olsa bunun faturasını kime keseceksin? Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mi keseceksin? Hayır, tabii ki hükümete ve Cumhurbaşkanı'na keseceksin. O zaman neden bunun bu bir devlet operasyonudur, TSK operasyonudur diyorsun? Yani bir sonraki gün çark edeceğin lafları bugünden planlıyorsun, söylüyorsun. Enteresan bir noktaya gelindi. Ama Kılıçdaroğlu ne derse desin, Türkiye'nin içerisinde müthiş bir hava var, atmosfer var. CHP'lisinden AK Partilisine, MHP'lisine, hatta bazı HDP'lilerine kadar. Kürt vatandaşlarımızın tamamını zaten temsil etmiyor. Pek çok Kürt vatandaşımız bile, Kürt kökenli vatandaşımız bile bu operasyonu destekliyor. Çünkü bu en çok belki de bölgedeki Kürtlere özgürlük getirecek bir harekat. Dolayısıyla Türkiye kendi içindeki bu yapıyı muhafaza ettikçe, bu desteği sağladıkça Amerika Birleşik Devletleri anlar veya anlamaz. Fark etmez. Bundan sonra Türkiye herkesin de Cumhurbaşkanı'nın başta olmak üzere çok söylediği gibi kendi göbeğini kendisi kesecek. Bugün bu savaşı vermezsek Afrin'den çıkan görüntüler, gelen görüntüleri gördük değil mi? Adamların hazırladıkları tünelleri gördük değil mi? O tünellerden çıkan PKK'lılar Hatay'a girecekler. Hatay'da yaşayacağız bu çatışmaları. İşte bugün yayınlanan görüntülerde izledik gene. Adam havan topuyla yerleşim yerlerinden, şey, ilçe merkezinin içinden, evlerin arasından saldırı yapıyor. Türkiye'ye atıyor bu topları. Evet. Yani bunları yarın biz kendi şehirlerimizde görecektik.
Ama işte Amerika, buna engel olmak için Amerika Birleşik Devletleri bunu anlamamakta hala direniyor.
O kendi planını uygulamak istiyor.
Türkiye'nin orada neden bulunduğunu hala anlamamakta ısrar ediyor. Tabii Tillerson'ın Türkiye'ye yapacağı ziyareti ben çok önemsiyorum. Bu ziyaret Türk-Amerikan ilişkilerinde bir dönüm noktası olabilir. Zaten
ya sevgili Bilal,
Dışişleri yani, Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da açıkladı. Ya dedi bu ilişkileri devam ettireceğiz ya da bitireceğiz dedi.
Amerika daha ne yapacak Türkiye'ye? Nükleer bomba mı atacak?
Evet.
Yani Japonya'ya reklama mı gideceğiz?
Evet.
O zaman kısa bir reklam arası.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda satır arası devam ediyor.
Tekrar merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Bilal Çetin ve değerli gazeteci arkadaşım Fatih Atik'le birlikte Türkiye ve dünya gündeminin satır aralarını okumaya devam ediyoruz. Evet Fatih, Amerika Birleşik Devletleri ne yapacak? Orada kalmış.
Daha ne yapacak? Yani Türkiye'de bak şimdi. Türkiye Cumhuriyeti 1947'de NATO üyesi oldu değil mi? Ondan sonra 50'de fiilen üyelik başladı. Kore'ye gittik. Amerika için savaştık. Dedelerimizi ben reklam arası dedim ama reklam arası sürçülisan ettik. Onu da düzeltelim. Böyle arada jingle'lar geliyor. Bugün Dünya Radyo Günü. Radyocular Günü biliyorsun.
Evet.
Ama radyocular gününde biz de böyle bir dil sürçmesi yaşadık. Dinleyicilerimizden bizi affetmelerini diliyoruz. Sevgili yapımcımız Şule Hanım da belki bize program biterken bir müzik çalar. Böyle bu günü de kutlamış oluruz hep beraber. Dünya radyocularının evet, bu gününü de kutluyoruz tabii. Şimdi Amerika'dan bahsediyorduk.
Bugün şimdi
60'ta darbe oldu.
Bir saniye Fatih Atik. Oraya geçmeden önce şunu bir konuşalım. Bugün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında dedi ki biz dedi terör örgütlerini hedef alacağız dedi Kuzey Suriye'de, Afrin'de ve diğer bölgelerde. Ve ondan sonra da dedi ki hemen yanı başlarından başlayarak gördüğümüz her teröristi imha edeceğiz dedi. İşte o zaman teröristlerin yanlarında bulunmasalar kendileri için daha iyi olduğunu anlayacaklar. Bu Amerika Birleşik Devletleri'ne ve oradaki askerlere verilmiş çok net bir mesajdır. Türkiye Afrin'de terörle mücadele ediyor, teröristle mücadele ediyor. Ama o teröristlerin arasında terör kıyafeti giymiş ABD'li askerler varsa bunlar da hedef olmaktan kurtulamayacak. Yarın bir gün Memmiç'te de YPG, PYD üniformalarını giymiş, armalarını takmış ABD askerleri olursa onlar da hedef olmaktan kurtulamayacaktır. Türkiye onları da terörist sayıp vuracaktır. Çünkü ayırma imkanı yok. Senin tabii. Karşına birisi terörist olarak geldiyse senin onu ayırma imkanın yok. Terörist kıyafetiyle geldiyse ayırma imkanın yok. O nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nin burada çok dikkatli olması gerekiyor. Türkiye'yi karşısına almaması gerekiyor. İleride daha büyük sorunların yaşanmaması için. Tabii şimdi daha önce görüntüler de yansıdı hatırlarsan. Sosyal medyada ve medyada yansıdı. Afrin'de PYD-YPG saflarında savaşan Türkiye'ye karşı terör eylemi gerçekleştiren Batılılar da var.
Evet, yabancılar.
Yabancılar da var. Ve bunlardan zannedersen bir tanesi de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. Yunanistan'da mı ya da Almanya'da mı cenazesi kaldırılmış. O yüzden Türkiye Afrin'de terör kıyafeti giyerek karşısına kim çıkarsa çıksın onu hedef alacaktır. Memmiş'te de terör kıyafeti giyerek karşısına kim çıkarsa çıksın onu hedef alacaktır. Alması da doğaldır. Bunu ayırması da mümkün değildir. Bunu Türkiye, da vurgulamak lazım.
Türkiye yani bir ani bir baskın da yapabilir hava kuvvetleriyle. Hı-hı. Nasıl Karaçok'ta bir operasyon yapıldı hatırla. Hı-hı. Yani bundan 4 ay önce miydi? Karaçok'ta bunlar bölgedeki haberleşmelerini sağlayan çok büyük bir telsiz rolesi kurmuşlardı. Telsiz istasyonu. Bizim uçaklarımız gitti. 40 tane uçak. Telsizi bunların eline verdiler. Aniden bir operasyon yapıldı ve hiç beklemedikleri bir anda tepelerine bombalar indi. Bir saat önce haber verildi Amerika Birleşik Devletleri'ne. Şimdi Memmiç'te de aynısı yapılabilir Memmiç'te. Yani Amerika'ya ben geliyorum vuruyorum deyip harekatını yapabilir Türkiye. Önümüzdeki süreç çok hızlı olacak. Yani sadece Türkiye'nin durumu, ortada konuşulan durum Türkiye'nin durumu değil. İsrail, görünmeyen İsrail ortaya çıktı. F-16'sını düşürdüler. Gitti İran kamplarını vurdu. Amerika Birleşik Devletleri rejim PKK-YPG'ye saldırdı. Fırat'ın doğusunda tam ismini unuttum şimdi bölgenin. Orada Amerikan askerleri ve uçakları Rus ve İran askerlerini bombaladılar. Rejim askerlerini bombaladılar. Onları katlettiler. Dolayısıyla yani ülkeler sadece örgütleri kullanarak kullanmakla kalmıyor. Kendi hava kuvvetleri, kendi askerleri de çatışıyorlar şu anda. Rusya'nın, İran'ın, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Suriye'nin ve hatta İsrail'in. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte daha farklı gelişmelerin yaşanacağını görüyorum, düşünüyorum. Ama bu ila nihaya böyle gidecek değil. Yani mutlaka bir barış planı ortaya koyacaklar. Ve burada kanın akmasını engelleyecekler. Amaç kanın akmasını engellemek değil. Yani oraları daha böyle kontrol edilebilmek, kontrollü bölge haline getirmek. Bölgedeki petrolü ya da işte siyasi hedeflerine ulaşabilmek, petrolü kontrol etmek. Ama demin onu diyordum. Amerika Birleşik Devletleri daha Türkiye'ye ne yapacak? 60'ta darbe yaptılar, 70'te darbe yaptılar, 80'de darbe yaptılar. 28 Şubat bugün yargılamaları devam ediyor. Darbe yaptılar. AK Parti'yi kapatmaya kalktılar. 2007'de 367 krizi çıktı. Bunların hepsinin arkasında ben bu kumpasların olduğunu düşünüyorum. Onlar geçti, FETÖ krizi çıktı. Onlar geçti, 17-25 Aralık operasyonu çıktı. O geçti, 15 Temmuz yaşandı. 15 Temmuz tam anlamıyla bir darbe girişimi. Bir işgal provası. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne daha ne yapacaklar? Yapmadığı ne kaldı? Ekonomik baskı yapıldı mı? Ekonomik baskı da yapıldı. Seçimlerde operasyon da çekildi. Halk manipüle edilmeye çalışıldı. Şimdi ana muhalefet partisi karıştırılıyor. Siyasete operasyon yaptılar. Deniz Baykal'ı etkisiz hale getirdiler. MHP'yi çökerttiler hatırla. Yani tüm bunları yapan kim? Herkes kafasına göre mi takılıyor? Evet. Dünyada gerçekleşen hiçbir hadise bunlardan bağımsız değil. Dolayısıyla Amerika'nın Türkiye'ye yapmadığı bir tek ne kaldı? Nükleer silahlar kullanmadı Türkiye'de. Yani onu da Japonya'da kullanmıştı işte. Milyonlarca insan Amerika yüzünden öldü. Yani bugün itibariyle Türkiye'nin artık kaybedeceği bir şey yok. Belki çok şey kaybedebiliriz ayrı. Evet. Ama yani en önemli kaybetmememiz gereken şey özgürlüğümüz, bağımsızlığımız ve topraklarımız. Orada yaşayan insanlarımız. Bu topraklar bize atalarımızdan miras kaldı. Kanla ve gözyaşıyla alındı bunlar. Şimdi Amerikalının gözü kulağı hoş olacak diye, Amerikalı keyif sürecek diye bu bölgeleri biz terör örgütlerine peşkeş çekilmesine göz yumamayız yani. Bunun arkasında ana muhalefeti de olacak, yavru muhalefeti de olacak, iktidarı da olacak, halkı da olacak. Dün Cumhurbaşkanı esnafı ziyaret etti. Sen o görüntüleri izlemişsindir.
Evet. He.
Ankara'da İskitler'de lastikçi, otomobil lastiği satan, jant satan esnafı ziyaret etti. Oradaki insanların tepkilerini dinledin herhalde. Hı hı. Yani onları ben yanımda var. Sesini dinletebiliriz insanların neler söylediğini. Yani müthiş bir coşku var. Biz altı kardeşiz, hepimiz feda olsun bu vatan için diyor adam.
Evet.
Yani Cumhurbaşkanı inanılmaz tabii, bir destek veriyor. Yani
vatan, durum ortada. Vatandaşımız öyle derken bir tane de kendini bilmez avukat çıkıyor.
Evet.
Afrin'de şehit verdiğimiz bir şehidimize şehadetinin ertesi gününde bir mesaj gönderiyor. Cep telefonuna ve geçmişteki bir davadan dolayı
haciz işlemi
başlatıldığını ifade ediyor. Yani böyle bir rezillik olamaz, böyle bir ahlaksızlık olamaz. Yani o kişinin şehit olduğunu biliyor, o kişinin şehadet mertebesine ulaştığını biliyor ve ertesi gün onun cep telefonuna mesaj göndererek haciz işlemi başlatıldığını ifade ediyor. Bu Yozgat'ta yaşanan bir olay. Tabii bu avukatın geçmişi de belli. Bu avukatın geçmişte nasıl bir görüşe sahip olduğu da belli. Ve bu yaşanan olay tabii milletimizi çok derinden yaraladı. Hatta pek çok kişinin bu şehidimizin borcunu kapatmak için kuyruğa girdiğini de biliyorum ben. Çünkü Türk milleti her zaman şehitlerine sahip çıkmıştır. Şehitliği büyük bir mertebe olarak görmektedir. Ve bu şehidimize de sahip çıkmıştır. Tabii bu avukatın yaptığı büyük bir ahlaksızlık. Bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığımız suç duyurusunda bulundu. Yozgat Barosu da avukat hakkında soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bugün o avukata tepki gösteren bir açıklama yaptı. Böyle bir şey olamaz. Tabii dün Adana'da yaşanan bir olay var bir de. Dün akşam televizyonlara yansımıştı. Orada bir özel halk otobüsü şoförü, bir tane teyze otobüse biniyor. 2,5 TL otobüs ücreti. Teyze diyor ki ben diyor şehit annesiyim diyor. Olsun teyze diyor, ne de şehit kim olursan ol diyor. Bu 2,5 TL'yi vermek zorundasın diyor. Ya böyle bir ahlaksızlık olabilir mi ya? Ya bırak şehit annesini, cebinde parası olmayan bir insan bile binse halk otobüs şoförünün ondan para almaması gerekir ve çoğu halk otobüs şoförümüz de almıyor zaten bu kişilerden para. Evet. Ama orada bir dangalak diyeceğim, dinleyicilerimizden çok özür diliyorum. Dangalak bir şoför şehit annesinden 2,5 TL almak için onunla ağız dalaşına giriyor ve devletimize de hakaret ediyor. Böyle bir ahlaksızlık, böyle bir terbiyesizlik yapıyor. Tabii yargı organlarımız ve güvenlik güçlerimiz bunun da gereğini yaptılar. Dün gece o şoförü gözaltına aldılar ve bugün de Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız o şoför hakkında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti ve büyük ihtimalle tutuklanacak, cezaevine gönderilecek. Yani şehitlik gibi bir önemli mertebe varken böyle insanların çıkması bizleri çok derinden yaralıyor. Ama ne var ki halkımız, devletimiz, milletimiz şehitlerimize sahip çıkmaya devam ediyor ve bundan sonra da şehitlerimize sahip çıkacak. Tabii Afrin'de de şehit vermeye devam ediyoruz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimiz var. Onlara da acil şifalar diliyoruz. Türkiye beka sorunu olarak gördüğü Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda şehitler vermesine rağmen bu harekatı başarıyla tamamlayacağına yürekten inanıyoruz. Çünkü sen de biraz önce ifade ettin. Milletimiz duası var bu konuda. Desteği var bu konuda. Cumhurbaşkanımız dese ki hadi Afrin'e gidiyoruz. 80 milyon onun peşine takılarak Afrin'e gider. Bu konuda ben hiçbir tereddüt görmüyorum. O yüzden herkesin aklına başına almasında fayda var. Fatih Atik, kısa bir vaktimiz kaldı. İç siyasetteki tartışmalar var. Onları da konuşalım istersen. Uzlaşma ve ittifak arayışları. AK Parti ile MHP arasında ittifak arayışları konusunda çalışmalar devam ediyordu. İki komisyon kurulmuştu. İki partiden oluşan komisyon kurulmuştu. Ve bu komisyon çalışmalarını son aşamaya getirdi bildiğim kadarıyla. Önümüzdeki hafta liderler düzeyinde bir görüşme gerçekleştirilecek.
Bu hafta son şekli verilecek. Ete kemiğe bürünecek diye biliyorum. Bu ittifak mevzusunun. Aslında Cumhurbaşkanı da açıkladı bunu. Partiler, ittifaka katılan partiler.
Bu konuyla ilgili AK Parti'de yarın bir toplantı yapacak bildiğim kadarıyla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında. Ve AK Parti bu konudaki görüşünü netleştirecek. Daha sonra da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleşecek. Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli arasında.
Şimdi AK Parti'nin görüşü net. Cumhurbaşkanı son MHK'da da söyledi. Daha önce Saadet Partisi Genel Başkanı ile konuşmasında da açıklamış. Bazı bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Yani bu bir milli mutabakat ittifakı. Sadece seçimlere dönük değil, Türkiye'nin verdiği mücadeleye destek içeren bir mutabakat. Sayın Bahçeli de bunu aynı şekilde açıkladı. Tabii önemli olan burada teknik detay olarak seçim pusulasında ittifak yapan partilerin ne şekilde yer alacağıydı. Bu konuyla ilgili somut teklifin yazılması lazım. Anladığımız kadarıyla seçmen...
%10 barajı korunuyor.
%10 yani. Barajı korunuyor. %10 barajı korunuyor. Ama AK Parti ve MHP burada anlaştılar. Bu yerel seçimlerde gerçekleşecek bir şey değil. Sadece milletvekili genel seçimlerini etkileyen bir ittifak. Yani ittifak tüm seçimleri ve bu süreci kapsıyor. Ama kağıt üzerinde uygulaması milletvekili genel seçimlerinde olacak. Ve pusulayı alan seçmen hangi partiyi destekliyorsa, AK Parti ise AK Parti'ye, MHP ise MHP'ye mührünü basacak ve o oylar ortak sayılacak. Dolayısıyla ittifaka giren partiler için baraj problemi ortadan kalkmış oluyor. Bu ittifaka kimler giriyor? Büyük Birlik Partisi buna desteğini açıkladı zaten. Saadet Partisi de önemli bir kesim bu noktada bakıldığında. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Saadet lideriyle de görüştü. Orada birlik beraberlik, bu ümmeti milleti ayağa kaldıralım çağrısında bulundu ama Saadetlilerin bu noktada pek hevesli olduklarını görmüyoruz. Tam tersine bir takım taleplerde bulundular. Olağanüstü halin kaldırılması, KHK'larla ilgili düzenlemelerden vazgeçilmesi gibi talepleri oldu. %3'e indirilmesini düşünüyorlar barajında veya daha da tamamen kaldırılmasını düşünüyorlar. Ama ez cümle bu ittifakta Saadet yönetiminin en azından tabanının olmasa bile pek böyle gönlü yokmuş gibi duruyor. Ama nihayetinde seçimler yaklaştıkça bu konu netleşecektir. İttifakı MHP ve AK Parti'nin genişletme çabası var. Karşı tarafın ne yapacağı belli değil. CHP'nin de yönetimi belli oldu bu arada. CHP, Cumhuriyet Halk Partisi, MHK'sı oluştu. Çok enteresan isimler girdi MHK'ya. Mesela Gamze İlgezli girdi. İstanbul milletvekili. Ama kocasını hepimiz tanıyoruz. Ataşehir eski belediye başkanı Battal İlgezli. Yani kocası belediye başkanı, İstanbul'da metropol ilçenin belediye başkanı. Eşi de, hanımefendi de CHP'den milletvekili. Yani böyle aileler çok az bulunur biliyorsun. Ama Gamze İlgezli genel başkan yardımcısı oldu. Fakat eşi nelerle suçlanarak görevden alındı? Rüşvet, irtikap, görevi kötüye kullanma, imar yolsuzlukları falan. Yani CHP böyle bir ismi genel başkan yardımcısı yaparak suçlamalara aslında zimnen destek verdiğini düşünüyorum ben. Tam tersini yapmaları gerekirdi. Tuncay Özkan girdi listeye, parti yönetimine. Listeye delerek girmişti. Tuncay Özkan'ı da hepimiz Cumhuriyet mitinglerinden tanıyoruz. Onun dışında başka isimler de var. Onursal Adıgüzel mesela. O genel başkan yardımcısı oldu. Onun dışında
Bülent Tezcan,
örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılığına getirildi. Ki Tekin Bingöl bakıyordu ona.
Konumu daha da güçlendi yani
Bülent Tezcan. Evet, güçlendi. Orada ilginç şeyler oluyor. Yani mesela Bülent Tezcan Muğla milletvekili miydi?
Aydın
milletvekili. Aydın milletvekiliydi. Aydın'da Bülent Tezcan'la Büyükşehir Belediye Başkanı hanımefendi arasında bir problem var. Onlar bir şekilde bunu aşmaya çalışıyorlar. Bülent Tezcan daha da güçlendi. Aydın'daki Özlem Çerçioğlu eski vekil, şimdiki milletvekili, belediye başkanı, CHP'li. Aralarında sıkıntı var. Öztürk Yılmaz, Özgür Suriye Ordusu'na terörist demişti. O yeniden genel başkan yardımcısı oldu. Buna benzer isimler var. Ama CHP'nin yeni yönetimine baktığın zaman daha çok 10 Aralık ekibinin, CHP'yi eleştiren ekibin ve Atatürkçülükle problemleri olan, Türk milletiyle problemleri olan isimlerin yönetime girdiğini görüyoruz. Ve son bir başlık, Birgül Alman Güler'in de, eski CHP milletvekili, İzmir milletvekili, Birgül Alman Güler'in de bugün bir demeci vardı gazetede. CHP yönetimini o zaman FETÖ ile işbirliği yapmakla suçlamıştı basın toplantısında. Bu kez de dedi ki, CHP'nin yayınladığı parti bildirisi PKK'nın politikalarıyla aynı dedi.
Bir Gül Ayman Güler dedi
bunu. Evet. Hı-hı. Bugünkü Aydınlık Gazetesi'ndeki evet. röportajında CHP'de de karışık günler görebiliriz önümüzdeki süreçte.
Tabii hafta sonunda yapılan HDP kongresi de HDP'de değişen hiçbir şeyin olmadığını gösterdi. HDP kongresinde yine skandallar yaşandı. Yine Afrin'deki PKK teröristlerine selam gönderildi. İmralı'daki terör örgütünün elebaşısı Abdullah Öcalan'a selam gönderildi. Hı hı. O gün 11 tane şehidimiz varken HDP kongresinde halaylar çekildi, şarkılar, türküler söylendi. Bu konuyla ilgili de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı oradaki sözlerle ilgili de soruşturma başlattı. HDP hala terör örgütüyle ve terörle arasında mesafe koymadığını gösterdi. Ve Afrin'de Zeytin Dalı harekatı varken, şehitlerimiz varken şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak bir kongreye daha sahne oldu diyelim. Değerli dinleyiciler, satır arası programının sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ile birlikte, teknik yapımdaki arkadaşımız Nuri Göktaş ve ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
Satır arası.